Ayrım 25, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 322, 12. bölüm. Scone'yi vuran kasırga ağır ağır uzaklaştı. Kurt Wallander dairesinde yine uykusuz bir gece geçirmişti. Şafak sökerken fırtına dinmiş görünüyordu. Gece boyunca birkaç kez mutfak penceresinin önünde durup sokakta asılı lambanın rüzgarla yılan gibi kıvrılmasını izlemişti. Wallander Farnholm şatosunun tuhaf bir sahne dekorunu andıran dünyasından kendisini küçük düşürülmüş hissederek dönmüştü. Doktor Harderberg'in gülümseyişi, çocukken babasının ipek giyen şövalyelere karşı takındığı göstermelik saygıyı anımsatmıştı. Dışarıdaki hırçın fırtınayı izlerken Farnholm şatosunun Malmö'de büyüdüğü evin önüne kayarak park eden gösterişli Amerikan arabalarının bir benzeri olduğunu düşündü. İpek giysiler giyen kalın sesli Polonyalı ile şatodaki ses geçirmez kütüphane arasında uzaktan da olsa bir yakınlık vardı. Wallander Harderberg'in deri koltuğuna elinde görünmez bir şapkayla oturmuştu. Sonra da mağlup olduğu duygusuna kapılarak ayrılmıştı. Tamam, bu bir abartıydı. Yapmak istediği şeyi yapmış, sorularını sormuş, çok az insanın görüşme şansı bulduğu güç sahibi bir adamla tanışmış ve Harderberg'in yüreğine su serpmişti, bundan emindi. Harderberg'in Wallander'in onu şüpheden azade, seçkin bir vatandaş olarak görmediğini düşünmesi için hiçbir gerekçe yoktu. Aynı zamanda Wallander artık doğru yolda olduklarına, iki avukatın öldürülmelerinin sırrını saklayan taşı kaldırdıklarına ve bu taşın altında Alfred Harderberg'in suretini gördüğüne ikna olmuştu. Şimdi yapması gereken yalnızca adamın yüzündeki o gülümsemeyi silmek değil, aynı zamanda bir devi yenmekti. Uykusuz kaldığı gece boyunca Harderberg'le konuştuklarını defalarca düşünüp durmuştu. Adamın yüzünü hayal etmiş, o ifadesiz gülümsemesindeki belli belirsiz değişimleri, gizli bir şifreyi çözmeye çalışır gibi yorumlamayı denemişti. Görüşmenin bir yerinde uçurumun kenarına gelmişti, bundan emindi. Bu Gustav Torstensson'u kendisine kimin önerdiğini sorduğu andı. Harderberg'in gülümseyişi hiç şüphesiz bir saniyeliğine bile olsa solar gibi olmuştu. Demek ki Harderberg'in de korunması, zayıf bir insan olmaktan kaçınamadığı zamanlar vardı. Ama yine de bunun illaki bir anlamı olması gerekmiyordu. Belki de verdiği tepki, sürekli meşgul bir gezginin anlık ve dayanılması güç yorgunluğundan, üstattan gelen sıradan bir polis tarafından sorgulanırken, nezaketini sürdürmekte zorlanan bir adamın zar zor fark edilebilen zafiyetinden kaynaklanmış olabilirdi. Wallander eğer bu devi yenecek, yüzündeki gülümsemeyi silecek ve iki avukatın ölümünün arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaksa ilk hamleyi buraya yapması gerektiğine inanıyordu. Mali şubedeki becerikli ve kararlı memurların soruşturmada yararlı olacak bilgileri açığa çıkaracaklarından kuşkusu yoktu. Ne var ki geçmek bilmeyen gece saatlerinde Wallander onları doğru yola sokacak olanın Harderberg'in kendisi olduğuna gittikçe daha fazla ikna oldu. Elbette bir gün bir yerde gülümseyen adam onu yakalayıp işini bitirmekte kullanacakları bir ipucu bırakacaktı. Wallander cinayeti işleyenin de Bertha Duner'in bahçesine mayın döşeyenin de Harderberg olmadığını biliyordu. Helsingborg'a giderken Wallander'le Höglund'u izleyen arabanın içindeki de o değildi. Benzin deposuna patlayıcı koyan da Harderberg'in sürekli biz ve bize şeklinde konuştuğunu fark etmişti. Bir kral ya da veliaht prens gibi. Ama aynı zamanda çevresini kendilerine verilen talimatları asla sorgulamayan, sadık elemanlarla doldurmanın önemini bilen biri gibi. Wallander bu özelliğin Gustav Torstensson için de geçerli olduğunu düşündü ve bu yüzden Harderberg'in neden onunla çalışmayı seçtiğini anlayabiliyordu. Harderberg Torstensson'dan koşulsuz bir sadakat bekleyebilirdi. Çünkü Torstensson sofradaki yerinin tuzluktan daha kıymetsiz olduğunu daima aklında bulunduracak birisiydi. Bununla birlikte Harderberg ona en uçuk rüyalarında bile göremeyeceği olanaklar sunmuştu. Belki de çok basittir diye düşündü Wallander sallanan sokak lambasını izlerken. Belki de Gustav Torstensson kabul etmeyeceği ya da kabullenemeyeceği bir şeyi fark etti. O gülümsemede bir çatlak mı fark etmişti? Oynadığı çirkin rolle yüzleşmesine fırsat veren bir çatlak. Wallander gece boyunca zaman zaman pencere kenarından ayrılıp mutfak masasına oturdu. Düşüncelerini bir kağıda yazdı ve onları anlamlandırmaya çalıştı. Saat 5'te kendisine bir fincan kahve hazırladı, sonra yatağa gidip 6:30'a kadar kestirdi. Tekrar kalkıp duş aldı ve bir fincan kahve daha içti. Ardından 7:30'da emniyete gitmek için yola koyuldu. Fırtına yerini berrak mavi bir gökyüzüne bırakmıştı ve hava belirgin şekilde daha soğuktu. Çok az uyumuş olsa da odasına adım attığında kendisini oldukça enerjik hissetti. İkinci dönemeç diye düşünmüştü yolda emniyete gelirken. Bundan böyle soruşturmada el yordamıyla ilerlediğimiz aşamayı geçtik. Artık en heyecanlı yerindeyiz. Ceketini sandalyeye fırlattı, kahve alıp geldi. Sonra santraldeki Ebba'yı arayıp Nüyberg'i bulmasını istedi. Odasında beklerken Arderberg'le yaptığı konuşmanın özetini okudu. Swedberg kafasını kapıdan uzatıp görüşmenin nasıl gittiğini sordu. ''Yakında her şeyi öğreneceksin.'' dedi Wallander. ''Ama hala cinayetlerin ve diğer olayların Farnholm şatosuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum.'' Anbrit aradı ve doğruca Engeholm'e gideceğini söyledi. Lars Borgman'ın dul eşi ve çocuklarıyla görüşmek için. Harderberg'in jetiyle ilgili bir şeyler bulabilmiş mi? Ondan bahsetmedi. Sanırım bu biraz zaman alacak. Kendimi çok sabırsız hissediyorum. Neden bilmiyorum. Sen hep böylesin. Ama bunun farkında olmayan tek kişi de sensin, dedi Swedberg çıkarken. Nüyberg gelir gelmez Wallander önemli bir şey olduğunu anladı. Nüyberg'den kapıyı kapatmasını istedi. Haklıydın dedi Nüyberg. Önceki gece incelediğimiz plastik kutunun bir avukatın arabasına ait olması mümkün değil. Wallander beklenti içinde dinlemeye devam etti. Bir tür portatif soğutucu olduğunu düşünmekte de haklıydın. Ama ilaç ya da kan için değil. Plastik kutu nakil amaçlı vücut organlarını taşımak için kullanılıyor. Mesela böbrek gibi. Wallander düşünceli bir halde Nyberg'e baktı. Emin misin diye sordu. Emin olmasam söylemem diye karşılık verdi Nüyberg. Biliyorum dedi Wallander Nüyberg'in kızmasını aldırmayarak. Bu çok yeni bir plastik kutu. Etrafta bunlardan çok yok. Bu nedenle izini sürmek kolay oldu. Şu ana dek öğrendiklerim doğruysa İsveç'teki tek ithalatçı merkezi Södertälje'de bulunan Avanca adlı bir şirket. Yine de araştırmaya devam edeceğim. Çok iyi. Bir şey daha var. Firmanın sahibini öğrenmeyi unutma. Sanırım Avanca'nın Arderberg İmparatorluğu'nun bir parçası olup olmadığını öğrenmek istiyorsun. Evet, çok iyi olur. Nüyberg kapının eşiğinde durdu. Organ nakli konusunda ne biliyorsun diye sordu. Çok bilgim yok dedi Wallander. Böyle bir şey yapıldığını, gittikçe yaygınlaştığını ve çok sayıda organın nakledildiğini biliyorum. Kendi adıma umarım buna mecbur kalmam. Kendi vücudunda başkasının kalbinin olması tuhaf bir duygu olmalı. Lund'taki Dr. Strömberg'le konuştum, bana epeyce bilgi verdi. En hafif deyimle nakillerin karanlık yönleri olduğunu söyledi. Bu sadece 3. dünya ülkelerindeki yoksul insanların çaresizlik içinde organlarını satmaları nedeniyle değil. Açıkçası organ nakli ahlaki açıdan bakınca pek çok tartışmalı yönü olan bir mesele. Ayrıca çok daha kötü bir şeyi ima etti. Wallander merakla Nüyberg'e baktı. ''Devam et, zamanım dar.'' dedi Wallander. ''Aklım almıyor.'' dedi Nüyberg. ''Ama Strömberg bazı insanların para kazanmak için yapabileceklerinin sınırı olmadığına beni inandırdı.'' ''Eminim bunu zaten biliyorsundur.'' Nüyberg sandalyeye oturdu. ''Pek çok şey gibi bunun da kanıtı yok. Ancak Strömberg, Güney Amerika ve Asya'da bazı organları bulmakla görevlendirilen, sonra da gidip cinayet işleyen örgütler olduğundan bahsetti.'' Wallander sessiz kaldı. Strömberg bu tür olayların zannedilenden daha yaygın olduğunu anlattı. Hatta Doğu Avrupa ve ABD'de bu tür olayların sürdüğüne dair söylentiler varmış. Bir böbreğin kime ait olduğunu gösterecek ne bir yüzü ne de kimliği vardır. Birileri Güney Amerika'da bir çocuğu öldürür, böylece ailesi para ödeyebilecek durumda olan ve sıra beklemek istemeyen bir batılının hayatı kurtulur. Bu katiller ciddi paralar kazanıyorlarmış.
Bir organı çıkarmak kolay olmasa gerek, dedi Wallander. Demek ki doktorlar da işin içinde olmalı.
Ahlak söz konusu olduğunda doktorların da herkesten farklı olduğu ne malum?
Buna inanmakla zorlanıyorum.
Ben herkesten her şeyi beklerim, dedi Nüyberg. Bu yüzden çeteler işlerini gönül rahatlığıyla yürütebiliyorlar.
Nüyberg cebinden not defterini çıkarıp sayfalarını karıştırdı.
Doktor bana bu konuyu araştıran bir gazetecinin ismini verdi, diye ekledi Nüyberg. Bir kadın, adı Lisbeth Norin, Göteborg'da yaşıyor ve birkaç popüler bilim dergisinde yazıyormuş.
Wallander ismi not etti.
Haydi biraz beyin fırtınası yapalım, dedi Nüyberg'in gözlerinin içine bakarak.
Varsayalım ki Alfred Harderberg insanları öldürüp böbreklerini ya da başka organlarını bir kara borsada satıyor. Ve varsayalım ki Gustav Torstenson bir şekilde bunu ortaya çıkardı ve plastik kutuyu kanıt olarak yanına aldı. Uçuk bir fikir olsa da bunu bir düşünelim.
Nüyberg gözlerini fal taşı gibi açarak Wallander'a baktı. Bunları ciddi mi söylüyorsun?
Elbette ciddi değilim. Sadece aşırı bir yorum yapıyorum.
Nüyberg gitmek için ayaklandı. Kutunun izini bulabilirsem seni ararım. Bir numaralı önceliğim bu iş olacak.
Nüyberg gittiğinde Wallander pencere kenarına geçip duyduklarını düşündü. Az önce söylediklerinin aşırıya kaçtığını düşündü.
Harderberg araştırmalar için bağışta bulunan birisiydi. Özellikle de çocukları etkileyen hastalıklar için.
Wallander Harderberg'in birkaç Afrika ve Güney Amerika ülkesindeki sağlık hizmetlerini desteklemek için para verdiğini de hatırladı.
Torstenson'un arabasındaki organ nakli kutusunun başka bir amacı olması gerektiği kanısına vardı. Belki de hiçbir anlamı yoktu. Buna rağmen bilinmeyen numaralar servisini arayıp Lisbeth Norrie'nin numarasını öğrenme isteğine karşı koyamadı.
Numara yaradığında karşısına telesekreter çıktı. Telesekretere adını ve numarasını bıraktı.
Kurt Wallander günün geri kalanını bir şeylerin olmasını bekleyerek geçirdi. Ne yaparsa yapsın beklediği şey Höglund ve Nyberg'in raporları daha önemliydi. Babasını aradı ve resim atölyesinin bir şekilde fırtınaya dayandığını öğrendi. Sonra da dağınık dikkatini Harderberg hakkında elde ettikleri bilgiler üzerinde toplamaya çalıştı. İşe yaramadı. Fakat adamın Wimmerby'de talihsizce başlayan parlak kariyeriyle bir kez daha gözleri kamaştı.
Harderberg'in ticari dehasını çok önceden kendini hissettirdiğini gördü. 9 yaşındayken Noel kartları satmaya başlamıştı. Biriktirdiği paraları önceki yıldan kalan kartları almak için kullanmıştı. Havada kaptığı bu kartların bedeli neredeyse hiç denecek kadar azdı. Çocuk birkaç yıl boyunca Noel kartı satmış, fiyatlarını piyasaya göre ayarlamıştı.
Besbelli ki tüccarlık Harderberg'in kanında vardı. Daima başkalarının yaptığı şeyleri alıp satmıştı. Kendisi hiçbir şey üretmemiş fakat ucuza alıp pahalıya satmıştı. Kimsenin bulamadığı kıymetli şeyleri keşfedebiliyordu. 14 yaşındayken emektar arabalara yönelik bir talep olduğunun farkına varmıştı. Bisikletini atlayıp Wimmerby bölgesinde gezinmiş, arka bahçelere ve hangarlara girip çıkmış ve satışa çıkarabileceğini düşündüğü bütün külüstür araçları almıştı.
İnsanlar kırsal bölgelerde bisikletiyle dolaşıp hurda araçlarla ilgilenen tecrübesiz bir genci kandırmayı akıllarından geçirmeyecek kadar yüce gönüllü olduklarından bunları çoğunlukla ucuza getirmişti.
Bütün bu süre boyunca kazandığı parayı harcamasını gerektiren herhangi bir masrafı olmamıştı. 17. yaş gününü kutlamak için Stockholm'e gitmişti. Wimmerby yakınlarındaki bir köyden yetenekli bir vantrilok olan yaşlı arkadaşı ona eşlik etmişti. Masrafları Harderberg karşılamış ve kendisini vantriloğun menajeri olarak görevlendirmişti.
Öyle anlaşılıyor ki Harderbeck kendisini çok erken zamanlarda gelecek vadeden kişilerin kariyer basamaklarını tırmanmalarını sağlayan, kusursuz gülümseyen ve becerikli bir yardımcı olarak kabul ettirmişti. Wallander Harderbeck ve Vantrilok hakkında birkaç rapor okudu. İkisi de sık sık Wallander'in hayal meyal hatırladığı bir dergi olan Bild Journal'ında gözükmüştü. Dergideki yazılarda genç menajerin ne kadar görgülü, şık ve ne kadar samimi gülümsediğine değinilmişti. Dergide Vantrilok'un fotoğrafları vardı. Ancak o zamanlar bile menajerin fotoğrafı yoktu. Harderbeck görünüşe göre Småland lehçesini bırakmış ve Stockholmlülerin konuşma tarzını benimsemişti. Bunun için bir konuşma terapistinden ders almıştı. Bir süre sonra Vantrilok Wimmerby'ye ve anonimliğe geri dönmüş, Harderbeck ise yeni ticari projelere yönelmişti. 1960'ların sonuna doğru vergi beyannamesi milyoner olduğunu gösteriyordu. Fakat asıl büyük atılımı 70'lerin ortasında gerçekleşecekti. Güney Rodezya'da yani Zimbabwe'de vakit geçirmiş, Tini Rowland ismindeki bir iş adamıyla birlikte bakır ve altın madenlerine kazançlı yatırımlar yapmıştı. Wallander Harderberg'in çay bahçelerine sahip olmasının da bu döneme denk geldiğini tahmin etti. 1980'lerin başında Harderbeck, Brezilyalı bir kadınla Carmen Dulce da Silva ile evlenmişti. Fakat çocuk sahibi olmadan boşanmışlardı. Harderbeck daima olabildiğince ortalıkta görünmemeyi sürdürmüştü. Finansmanına yardım ettiği hastanelerin açılışına ne bizzat katılmış ne de kendisini temsilen birisini göndermişti. Bununla birlikte alçak gönüllü laflar ettiği mektup ve telex mesajları yazmış, kendisine gösterilen nezaket için teşekkürlerini iletmişti. Fahri doktora unvanıyla ödüllendirildiği törenlerde bile hiçbir zaman bulunmamıştı. Hayatı uzun bir boşluk gibi diye düşündü Wallander. Birdenbire Skåne'de ortaya çıkıp Farnholm şatosuna yerleşinceye kadar kimse onun nerede olduğu hakkında fikir sahibi değildi. Çünkü sürekli bir evden başka bir eve taşınıp durmuş, camları perdeli arabalarla gezmişti ve 80'lerin başlarında bir jet almıştı. Yine de birkaç istisnai durum vardı. Bunlardan biri diğerlerine göre daha şaşırtıcı ve hatta garip görünüyordu. Bertha Duner'in Höglund'la yaptığı bir görüşmede söylediğine göre Harderbeck'le Gustav Torstensson ilk defa Üstad'daki Continental Oteli'nde öğle yemeğinde tanışmışlardı. Torstensson bürosuna döndüğünde Harderbeck'ten sempatik, bronz tenli ve dikkat çekici şekilde iyi giyimli birisi olarak söz etmişti. Harderbeck, Torstensson'la tanışmak için neden bir restoranda ulu orta görüşmeyi tercih etti diye merak etti Wallander. Oysa uluslararası ticari işlemlerde uzmanlaşmış ünlü gazeteciler bile Harderbeck'i bir an görmek için yıllarca beklemek zorunda kalmışlardı. Bunun bir anlamı olabilir miydi? Bazen kendisi hakkında daha fazla kafa karışıklığı yaratmak için yöntem değiştiriyor olabilir miydi? Belirsizlik bir saklanma biçimi olabilir diye düşündü Wallander. Onun ki varlığından haberdar olmaya müsaade edilen bir dünya. Ancak hiçbir surette nerede olduğundan değil. Wallander öğle vakti yemek için evine gitti. Saat 1:30'da geri döndü. Höglund kapıyı çalıp içeri girdiğinde dosyaları incelemek için daha yeni oturmuştu. ''Bu kadar çabuk mu döndün?'' diye sordu Wallander şaşırmış bir halde. Engelhorn'da olman gerektiğini sanıyordum. Borman'ın ailesiyle görüşmem uzun sürmedi karşılığını verdi Höglund. Ne yazık ki. Wallander Höglund'un yolculuktan memnun kalmadığını anladı. Ruh hali hemen ona da bulaştı. Öyleyse işler iyi gitmemiş diye geçirdiği içinden üzülerek. Farnholm şatosunun duvarlarını yıkmaya yarayacak hiçbir şey yok elimizde. Höglund sandalyeye oturup not defterine göz attı. ''Hasta çocuğun nasıl?'' diye sordu Wallander. ''Bugünlerde çocuklar uzun süre hasta kalmıyor. Bu arada Harderberg'in jetiyle ilgili epeyce şey buldum. İyi ki Swedberg beni arayıp meşgul tutacak bir görev verdi. Biz kadınlar işe gelemediğimizde hep suçluluk hissederiz.'' ''Önce Borman'la başlayalım.'' ''Söylenecek çok bir şey yok.'' dedi Höglund. ''İntihar ettiğinden şüpheleri yok.'' Kadının olayı atlatabildiğini sanmıyorum. Oğlan da kızın da öyle. Sanırım birisinin sebepsiz yere kendi hayatına son vermesinin geride kalan aile fertleri için ne anlama geldiğini ilk defa anladım.
Gerçekten de geride bir şey bırakmamış mı? Mektup falan yok mu?
Hiçbir şey bırakmamış.
Bu Borman'ın kafamızdaki portresiyle uyumlu değil. Bisikletini öylece yere atacak birisi değil o. Bir açıklama ya da özür mektubu bırakmadan canına kıyacak birisi de değil.
Önemli olduğunu düşündüğüm her şeyin üzerinden geçtim. Borcu yokmuş, kumarda oynamamış ve hiçbir dolandırıcılık olayına karışmamış.
Bunları sordun mu yani, dedi Wallander afallayarak.
Dolaylı sorularla dolaysız cevaplar alınabilir.
Wallander Höglund'un ne demek istediğini anladığını düşündü. Polisin geleceğini bilen insanlar kendilerini hazırlar, öyle miydiler?
Üçü de Borman'ın itibarını korumaya kararlıydı. Herhangi bir zaafı var mı diye sormama gerek kalmadan bütün iyi yönlerini sayıp döktüler.
Önemli olan söylediklerinin doğru olup olmadığı.
Yalan söylemiyorlardı. Özel hayatında nasıl birisiydi bilmiyorum ama iki farklı yaşam süren birisine benzemiyor.
Devam et, dedi Wallander.
Bu onlar için büyük bir şok olmuş ve hala durumu kabullenmiş değiller. Bence neden kendi hayatına son verdiğini gece gündüz düşünüp duruyorlar. Hiçbir cevap bulamadan üstelik.
İntihar olmayabileceğini çıtlattın mı?
Hayır.
İyi, devam et.
Bizi ilgilendiren tek şey Borman'ın Gustav Torstensson'la olan bağlantısıydı. Onlar da bunu doğruladı. Bana sebebini de söylediler. Torstensson ve Borman ikonalar hakkında incelemeler yapan bir topluluğun üyesiymiş. Hatta Gustav Torstensson arada sırada Bormanları ziyaret edermiş. Ve Borman da zaman zaman üstada gidip Torstensson'u ziyaret edermiş.
Arkadaşlar mıymış yani?
Arkadaş demek zor. O kadar yakın olduklarını sanmam. Ve bana göre ilginç olan da bu.
Seni tam anlayamadım.
Demek istediğim ikisi de münzevi, birisi evli diğeri dul ama yine de ikisi yalnızlığı seven kişiler. Çok sık görüşmezlermiş ve görüştüklerinde de ikonalar hakkında konuşurlarmış. Sence bu iki adam zor bir durumun içine düşse birbirlerine güvenmezler mi? İkisinin de gerçek dostları yoktu ama yine de birbirlerine yakındılar.
Söylediklerin akla yatkın, dedi Wallander, ama Borman'ın neden hukuk bürosundaki herkese tehdit mektupları yazdığını açıklamıyor.
Büro memuru Lundin'e tehdit mektubu yazmadı diye itiraz etti Höglund. Bu düşündüğümüzden daha önemli olabilir.
25. ayrımın sonu. Sayfa 335.